Dördüncü ayrım. Çıktığında işe geri almadılar. Sürünmeye başladım. Birçok işe girip çıktım. Bir ara Abidin Dino bir iş ayarladı. Fotokopi işi. Onu yaptım. Sonra kömür dağıtımında çalıştım. 16 lira alıyordum. Ama hangi işe girsem polisler peşimdeydi. Beni kovduruyorlardı. Hayır, bütün girip çıktığım işleri saymak istemedi. Yalnızca girdiğim hiçbir işte horlanmadım dedi. Çıktığımda hastaneliktim. Sakın şikayet etme dedi doktorlar. Sonra seni zehirlerler. Ben de etmedim. Tutuklandığımda gazeteler 200 kişilik kızıl şebekenin elebaşısı yakalandı diye yazmıştı. Üstelik bu başlığı verenler sosyalist geçinenlerdi. Acısını şimdi yüzünden okuyordum. Hayır, işkenceden konuşmayacağız. Hiçbir şey söylemeyecek. Baskıları, acıları anlatmayacak. Acıları, baskıları ben yüzünde okuyacağım. Çıktıktan sonraki hastalıklarını da anlatmayacak. Bu konuda hiç konuşmamak belki de en doğrusu. Zaten bu konu açıldı mı hemen ekleyecek. İşkence gören tüm çocuklardan özür dilerim. Bütün bunları toplam 38 ay yattım. Ama önemli değil diye geçiştirdi ve ekledi. Sabıkalı değildim. Torosların üzerine yıkıldığı an. Çok sonra konuşmamızın sonlarına doğru bir ara en büyük acısını ve en büyük sevincini sorduğumda ister istemez dönmek zorunda kalacaktık bu konuya. Keşke sormasaydım en büyük acısını ama çok geçti artık, anlatmaya başlamıştı. En büyük acıyı kan içindeyken duymuyorsun. En çoğu bayılıyorsun. Genç insan dayanıyor. İşkence gören tüm çocuklardan özür dilerim. Sansaryan Han'daydım. 9 numaradaydım, çok hastaydım. Aylardır ifadem alınmıyordu. Yattığım yerde zeminden lağım akıyordu. Lağımla beni bir ızgara ayırıyordu. Bitaptım. Gece yarısı bir telgraf geldi. Telgrafta şu sözler yazılıydı. Baban öldü, cenaze yerde, oralara gelemiyorum, annen Arife. Yıl 1953, o an tüm dünyası yıkıldı. Bana anlatırken Ahmet Arif'in tutamadığı gözyaşlarına bakıp görüyorum. O anda tüm dünyasının yıkıldığını. Babasının cenazesi yerdedir, o içeride. Söylenecek hiçbir şey yok. Sessizlik. Bitti sandım. En büyük acısını anlattı, bitti sandım. O hala anlatabilmiş değilim dediğinde birbirimize bakmamaya çalışıp gözlerimizi yere indirdiğimizde bitti sandım. Anlattı, bitti. Ama hayır, bitmemişti. En büyük acıyı henüz anlatmamıştı. Ahmet Arif sürdürüyordu konuşmayı. Beni hastaneye kaldırdılar bir süre sonra. Orada, hastanede öğrendim. Bir doktor, o telgraf yalandı. Nasıl yuttun? Hiçbir ana öyle bir telgraf çekmez. Nasıl olup da inanırsın dedi. Önce şaşırdı. Sonra tüm toroslar üzerine yıkıldı. Ya da tüm toroslar üzerine inse böylesine yıkılmazdı. Hayır, babasını, bir türlü doyamadığı babasını daha sonra kaybedecekti. Ve babası oğlun içeride olduğunu bilmeyecekti. Babam benim yurt dışında olduğumu sanarak öldü. Yine sessizlik, yine söylenecek hiçbir şey yok. Benim ülkem ne biçim bir ülke? Ne biçim insan bunlar? İnsan mı bunlar? Acıyı dağıtmak için Ahmet Arif'ten bana en büyük sevincini, en mutlu olduğu anı anlatmasını istiyorum. Yaşamımda en büyük sevinci baba olduğum gün duydum. İnanır mısınız, tam 2 yıl oğlumun nüfus kağıdını cebimde taşıdım. Cebimdeki sanki dünyanın en zengin cüzdanıydı. Oğlum olmuştu. Oğlum dünyanın en güzel güvercini, dünyanın en güçlü silahı. Sabahın erken saatlerinde gelmiştim Ankara'daki bu eve. Aynur Hanım'ın kaşla göz arasında pişirdiği enfes yemekleri yemiş, Filinta'ya tanımıştım. Ahmet Arif kendi boyunu çoktan aşmış, Filinta'ya her baktığında yüreğinin pırpır edişini ortaya koyuyordu. Evde pişmiş harika kurabiyeler arasında sohbeti sürdürüyoruz. Sosyalist değer ölçülerini nasıl ve ne zaman edindi? Anam elime reçelli ekmek verer, sokağa salardı. Ben başka çocukların elinde kara ekmek, kepekli ekmek görürdüm. Kendiminkini paylaştırırdım. Anam, tüm mahalleyi sen mi besleyeceksin dediğinde babam kızardı. bırak çocuğun yaratılışı böyle derdi. Sustu bir an için Ahmet Arif. Sonra sosyalist değer ölçülerinin bir kültür birikimidir. Çocukluğumdan beri edindiğim birikim. Okulda gelişti ve bilinçle yoğruldu. Ahmet Arif 1956-77 yılları arasında Öncü, Medeniyet ve Halkçı gazetelerinde çalışmaktadır. Ama bu arada 1968'in Aralık ayında Hasretinden Prangalar Eskittim yayınlanmıştır. 2 ay MİT'te yattıktan sonra yayınlanabilmiştir kitap. Şiir sevdadır, kavgadır. Hayır, o zaman kitabın bu kadar popüler olacağını, sevileceğini düşünmemiştim. Kitap yayınlandıktan sonra çeşitli dernekler, sendikalar, kuruluşlardan çağrılar aldım. Şiirlerimi oralarda okudum. Halkımız çok sevdi bu şiirleri. Bu arada çok da küfür duydum. Peki yeni şiirleri yok mu? O kitaptan sonra yazdıkları? Var. Yeni şiirler yazdım, yazıyorum. Ama yayınlamıyorum. Yaz, sakla, aktar, gizle. Çoğu kafamda. Sansaryan Han'ın 9 numaralı hücresini donattım. Çoğu kafamda. Bu arada şunu belirtmeliyim. Ahmet Arif'in Hasretinden Prangalar Eskittim kitabındaki şiirler bestelenir, şarkı yapılır, kasetlere doldurulur, toplantılarda okulur, söylenir, posterlere yazılır, dağıtılır. Vazgeçtim telif hakkından. Bunlardan haberdar bile edilmez. Korsan Yayınlar'da işin cabası. Artık hiçbir şey sormuyordum. Yalnızca şiir üzerine söylediklerini not ediyordum. Benim için şiir ya da öteki insanlar insan ilişkisi demektir. Şiir sevdadır, kavgadır, savaştır, barıştır. Bolluk berekettir, zulümdür, özgürlüktür. Şiir sonsuz duyarlılık isteyen bir söyleyiş biçimidir. Bana şiir kesinlikle büyük sevinç, büyük mutluluk vermiyor. İçinde boğulacağım acılar veriyor. Ama eğer şiirlerim, düşünceler ve yürekler arasında bir ilişki, bir bağ kuruyorsa o zaman mutlu oluyordum. Altını 1000 kez çizdim. Şiirlerim, düşünceler ve yürekler arasında bir ilişki, bir bağ kuruyorsa o zaman mutlu oluyordum. Benim şiirlerimin tümü sevda şiiri. Hasret mi? Hasret elbet ki bir yangın. Bir türlü sarılamamak. Ama her an sarıldım. Ha sarılacağımı, ha kavuşacağımı yanı başında duymak. İnanmak ya da seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Bir kadeh, bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni. Yokluğun, cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini. Akşam olmuştu, mevsimlerden bahardı ama Ankara'nın üzerine çöken sisli puslu akşam insana bahar ne zaman gelecek dedirtiyordu. Ahmet Arif'le evden birlikte çıktık, konuşa konuşa taksi durağına gidiyorduk. Ben yeni yazdığı şiirleri bir an önce yayınlaması için dil döküyor, hepimizin sabırsızlandığını, onlara ne denli ihtiyacımız olduğunu dilim döndükçe anlatmaya çalışıyordum. O hep arkasına bakıyordu. Çok geçmeden ayırdına vardım ki yürüdüğümüz o yolda korkular, endişeler, kuşkular birbirine karışmaktadır. Şiir yazma korkusu, yayınlama korkusu, izlenme korkusu, yeniden acı çekme korkusu. Ve daha bilemediğimiz, kendimize bile itiraf edemediğimiz bin bir ruh hali. Taksi durağına geldik, kucaklaştık, birbirimize sarıldık. Ahmet Arif'i son görüşümdü. Onu 3 yıl sonra kaybettik. Hasretinden Prangalar Eskittim, ilk ve son kitabı olarak bugünlere geldi. Aliye Berger, Yaşama Sevinci. Aliye Berger arkadaşımdı. 1970-74 yılları arasında gece yarılarından sonra telefon çaldığımı bilirdim ki Aliye Berger'dir. Zeynep Hanımcığım, acaba sizi uyandırdım mı? Karşımda minicik bir kız çocuğu sesi. Sabaha karşı 2'de 3'te neden uyur ki insan? Doğru söylüyorsunuz değil mi? Daha uyumuyorsunuz. Belki çalışıyorsunuz. İsterseniz kapatalım. Ama düşündüm ki o gün müthiş bir şey olmuştur ve anlatmak için sabahı bekleyememiştir sevgili arkadaşım. O müthiş şey pencereye dadanan bir kuş, yeniden bulduğu 30 yıl önce yazılmış bir mektup, o gün çizdiği bir desen olabilir. Ya da Zeynep Hanımcığım çok önemli, hani size gösterdiğim şokola kutusunu nereye koyduğumu siz hatırlıyor musunuz? Hani falanca baronun yolladığı kırmızı kadife. Ertesi sabah erkenden kuşla tanışmaya, deseni görmeye ya da şokola kutusunu bulmaya ona giderim. Beyoğlu'nda Narmanlı yurdundaki evine. Penceresine dadanan kuşla tanışırım. Yeni çıkardığı deseni görürüm. Nasıl, sahi nasıl buldunuz? Geriye kalır şokola kutusunu bulmak. Aliye Hanım, en son ne zaman gördünüz kutuyu, neredeydi? Ah Zeynep Hanımcığım, bir hatırlasam. Hani canım size gösterdim de, tam 40 yıl önce Baron de yolladığı çikolata kutusu. Tablolar, fotoğraflar, kitaplar, anılar, aşklar, fısıltılar labirenti. Aynaların gerçeklerden çok düşleri yansıttığı büyülü bir dünya. O rengarenk ve çok dağınık evi bir uçtan öteki uca aramaya başlarız. Ararken ararken yeni tatlar, yeni gözyaşları, yeni kahkahalar buluruz. O anda mutlak bulunması gereken bir kutu, bir mektup ya da sayfalar arasında kurutulmuş bir çiçek, hayat memat meselesi olabilir. Çok önemliydi çünkü bütün bu ayrıntılar yaşamı renklendiriyor, yaşama sevincini çoğaltıyordu. O evde Aliye Berger büyülü bir dünya yaratmıştı. O eve ilk kez bir röportaj yapmaya gitmiştim. Ona ilişkin ilk yazımdan sonra birbirimizi sık sık arar olduk. Onun sonsuz bir anlatma, yaşama isteği, benim dinmeyen bir dinleme ve öğrenme açlığım vardı. Birlikte konserlere, tiyatrolara, sergilere gittik. Birlikte pastanelerde çay içip pastalar yedik. Bayılıyordu çikolatalı eklerlere ve rengarenk bombonlara. En çok onun evinde buluşup kendi elleriyle hazırladığı sarı vodkaları içtik. Ali Hanımcığım, biraz kolonya kokmuyor mu bu vodka? Ama Zeynep Hanımcığım, ne fark eder? O da alkol, bu da. Siz niyete bakın, gerisi boş. Bol bol dedikodu yaptık. İnsanları çekiştirdik, sanatı çekiştirdik, aşkları çekiştirdik, dünyayı çekiştirdik. Her buluşmamız, gittiğimiz her sergi, her konser, her pastane onun deyişiyle müthişti. Müthiş bir serüvendi. En sıradan olayı, en sıradan görüntüyü müthiş hale getiren sadece onun renkli kişi, ve yaratıcı dehasıydı. Başka hiçbir şey değil. En sıradan olanın içinde bile bir renk, bir ses, bir devinim, bir çizgi, bir an, bir minik nokta yakalar, o yakaladığı rengi, noktayı çağrışımlarla, anılarla, ileriye dönük önermelerle büyütür, büyütür, çoğaltır, çoğaltır ve belleklerde yer edecek müthiş bir hale getirirdi. İlk röportaj ve onu yitirdikten sonra yazdığım yazı dışında Aliye Berger ile birlikte yaşadıklarımız, konuştuklarımızla ilgili hiçbir yazı yazmadım. Yazamadım, yazamazdım. Gazeteci-sanatçı ilişkisi nerede başlar, nerede biter diye hesap kitap yapmaktansa, söylediklerinin hangisi yazıya dökülebilir, hangisini dökmemem gerek diye terazinin kefelerine koymaktansa, çok daha değerli bir ilişkiyi, dostluğumuzu titizlikle korumayı yeğledim. Dehayla çılgınlığı, yaşama hüznüyle yaşama sevincini bir arada harmanlayan gravür ustası, ressam arkadaşım Aliye Berger'i bugün hala çok özlüyorum. Şimdi hayatta olsaydı eğer, hiç kuşkum yok, Narmanlı yurdundaki atölyesinde, bugün yazı yazmanın sırası değil, gelin markize gidip çaklat ekler yiyelim diye beni baştan çıkarıyor olurdu. Aliye Berger, kültür donanımından fazlasıyla nasibini almış ailenin küçük kızıydı. Şakir Paşa'nın kızı, Sadrazam Cevat Paşa'nın yeğeni, Cevat Şakir, Halikarnas balıkçısı ve ressam Fahri Nüsa Zeyd'in kız kardeşi. Şakir Paşa konağının tavan arasında tanışmıştı resim sanatıyla Aliye Berger. Birader Bey'in, Cevat Şakir'in yaptığı ve çocukların gözlerinden uzak olsun diye tavan arasına kaldırılan nüler. Hiç unutmadı, tam 4 yaşındaydı, 7 kardeşin en küçüğüydü. Oturdukları evin önce koridorlarından, sonra merdivenlerinden yukarı paldır küldür kocaman çıplak kadın resimleri kaçırılırdı. Tavan arasında en çok bu çıplakları görmeye, bir de orası burası kırılmış, o nedenle gözden çıkarılmış müzikli kutuları görmeye giderdi. Onu resme bağlayan ilk etken belki de o nülerin gizlilik duygusuydu. Kara sevdadan sanata. Tavan arasını ve tabloları çok sevdi küçük kız. Bir de 11 yaşındayken okuduğu Voltaire'in eserlerinde dünyalılar sözünü çok sevdi. Önünde sonunda hepimiz sadece ve sadece dünyalılardık. O kadar, hepsi bu. Evrenin sonsuzluğu yanında bizim ne önemimiz olabilirdi ki? Ama en çok Charles Berger'i sevdi. Destansı aşkının kahramanı. Macar müzisyen, pedagog, keman öğretmeni Berger'i çok uzun yıllar çılgınca bir tutkuyla sevdi. Ölesiye sevdi, sonsuza dek sevdi. Nice fırtınalar, nice badireler atlattıktan ya da atlatamadıktan sonra en sonunda evlendiler. Aşk yuvamız dediği Büyükada'da yaşam hep toz pembe değildi ama Aliye Berger o dönemin şeker pembesi olduğuna karar verdi. Evliliklerinin 6. ayında yitirdi onu. Charles Berger'in kalbi duruverdi. Yıl 1947 idi. Ölüm acısı kara sevdaya dönüştü. Bu acı, bu yokluk, bu boşluk, bu kara sevda, Türkiye'deki en büyük gravür sanatçılarından birini, bu sanatın ülkemizdeki öncüsünü var edecekti. Ah, Berger'in ardından ne çok istedi ölmeyi. Ama ölmesine izin verilmedi. O da içindeki kara sevdayı büyüttükçe büyüttü. Ablası Fahri Nüsa aldı onu Londra'ya götürdü. John Buckland Wright atölyesine. Sanat hayatındaki en büyük teselli diyerek resim çalışmak üzere gittiği Londra'dan 150 gravürle geri dönecekti. Zeynep Hanımcığım, Londra'da resim atölyesinde önüme çıplak modelleri koyup aynısını çizin diyorlar. Ben Berger'den başka çıplak adam görmemeye kararlıyım. Zaten ben neye kime baksam Berger'i görüyorum. Kağıda hep Berger çıkıyor. Olmuyordu vesselam. Olmuyor, olmuyordu. Sonunda hocası, sen başka şey yapmayı bilmez misin diye çıkıştı. Minicik bir sesle, bilirim dedi Aliye Berger. Zaten yaptım da. Evde iki gravür. Bu gravürlerde yine Berger, Berger'in kemanı, onun müziği, onun aşkı vardı. Hocasının o iki gravürü görmesiyle önündeki yol aydınlanacaktı. Londra'dan dönüp Türkiye'deki ilk gravür sergisini açtığında yıl 1951'di. Sonra ah Zeynep Hanımcığım görmeliydiniz, ne kıyametler koptu. Millet birbirine girdi, bana kızanlar, öfkelenenler ama ben masumum. Zaten hep masumdum dediği o müthiş olay. 1954'te Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin İstanbul'daki kongresi nedeniyle Yapı Kredi Bankası bir resim yarışması açar. Yarışmanın uluslararası bir jürisi vardır. Dönemin anlı şanlı ressamları yarışmaya katılır. Aliye Berger yarışmaya ilk yaptığı yağlı boya resmiyle girer. Aliye Berger'in Hasat adlı tablosunun birinci seçilmesi ve büyük ödülü kazanması akademik çevrelerde kıyametleri koparacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Anlı şanlı ressamlar değil de resim yaptığı bile bilinmeyen biri bendeniz kazanıverdim. Sonra hep çalıştı Aliye Berger. Narmanlı yurdunda çıkan yangında tüm eserleri yanınca ve atölyesini yitirince de çalıştı. Sevdikleri tek tek yaşamdan ayrılınca da çalıştı. Kolunda baskı makinesini kullanmaya dermanı kalmayınca da çalıştı, hastalanınca da çalıştı. Çünkü hayatı yaşamaya değer kılan ilk şey sanat.